Ayrım 9, 3. Şempanze, Jared Diamond, sayfa 76. İnsanın benzersiz hayat döngüsüyle ilgili tartışmamıza, insanlardaki sosyal organizasyon ile cinsel anatomi, fizyoloji ve davranışlardaki farklılıkları dikkate alarak başlayacağız. Daha önce söylediğim gibi hayvanlara göre bizi tuhaf yapan özellikler, tek eşli çiftlerin oluşturduğu toplumumuzu, cinsel organlarımızın anatomisini ve genellikle herkese açık olmayan, değişmez nitelikteki cinselliğimizi kapsamaktadır. Cinsel hayatımız yalnızca cinsel organlarımıza değil, erkek ve kadın vücudunun ölçülerine de yansımıştır. İnsan erkeği ve dişisinin vücut ölçüleri, goril ve orangutanların dişi ve erkeklerinin vücut ölçülerine göre birbirine çok daha yakındır. Bize tanıdık gelen bu farklı özelliklerin bazılarının bilinen işlevlerini ve bazılarının da anlaşılmaya karşı nasıl direndiğini ileride göreceğiz. İnsanların hayat döngüsüyle ilgili dürüst bir tartışma, sadece tek eşli olduğumuzu söyleyip bırakarak paçayı kurtaramaz. Evlilik dışı ilişki peşinde koşmak pek tabii ki bireyin yetiştirilme biçimiyle ve yaşadığı toplumun kurallarıyla büyük oranda ilgilidir. Tüm bu kültürel etkilere karşın hem evlilik kurumunu hem de tüm insan topluluklarında görülen evlilik dışı seksi, evliliği yavru bakımı nedeniyle uzun süreli birliktelik yaşayarak deneyimlemelerine rağmen gibonlarda evlilik dışı seksin yaşanmamasını ve evliliği deneyimlemedikleri için şempanzelerde evlilik dışı seks sorusunun anlamsızlığını açıklamak durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla benzersiz hayat döngümüze ilişkin yeterli bir tartışma, evlilik ve evlilik dışı birlikteliğe açıklama getirmek zorundadır. İleriki sayfalarda değineceğim gibi hayvanlardaki bazı örnekler bu birlikteliğin evrimsel mantığını yorumlamamıza yardım ediyor. Erkekler ve dişiler, örneğin erkek ve dişi kazlarda görüldüğü gibi, evlilik dışı seks konusunda farklı tutumlar almaktadırlar. Bundan sonra insana özgü olan diğer bir hayat döngüsü özelliğine geçeceğiz. Evlilikte ya da evlilik dışında seks partnerimizi nasıl seçeriz? Bu problem çok az seçilimin olduğu babunlarda nadiren ortaya çıkar. Herhangi bir erkek kızgınlık dönemindeki her dişiyle çiftleşmeye çalışır. Şempanzeler seks partnerleri konusunda bir ölçüye kadar seçim yapsa da bu seçicilikleri hala çok azdır. Ve insanlardan çok çiftleşmede ayrım gözetmemek bakımından babunlara benzemektedirler. Eş seçimi insanın hayat döngüsünde çok önemli sonuçları olan bir karardır. Çünkü evli çiftler cinsel birlikteliğin yanı sıra ana baba sorumluluklarını da paylaşmaktadır. Daha kesin bir ifadeyle insan yavrusu böyle ağır ve uzun bir ebeveyn yatırımı talep ettiği için yatırım ortağımızı bir babuna göre çok daha dikkatli seçmemiz gerekmektedir. Bununla birlikte seks partnerimizi seçmedeki hayvanlara benzeyen yöntemlerimize, primatların ötesine geçip kuşlardan ve sıçanlardan örnekler bulabiliriz. Bu eş seçim ölçütümüz insanın ırk farklılığına ilişkin can sıkıcı soruyla da ilintilidir. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanlar, goriller, orangutanlar ve yeteri kadar geniş bir coğrafi alana yayılan hayvan türlerinin çoğu gibi dış görünüşleri bakımından geniş bir çeşitlilik gösterir. Bazı coğrafi farklılıklar karla kaplı bölgelerdeki sansarların daha iyi gizlenmek ve hayatta kalmak için beyaz kürke bürünmesinde olduğu gibi doğal seçilimin bizi yerel iklime göre şekillendirmesini yansıtır. Fakat ben görünen coğrafi farklılıkların eş seçme yöntemi aracılığıyla ortaya çıkan eşeysel seçilim sonucu doğduğunu öne süreceğim. Hayat döngüsü tartışmasını bir sona erdirmek için neden hayatımızın bir sona varması gerektiğini soracağım. Yaşlanma hayat döngümüzün kanıksadığımız bir özelliğidir. Elbette yaşlanacağız ve sonunda öleceğiz. Bu tüm hayvan türlerinin her bireyi için de geçerlidir. Fakat farklı türler farklı hızlarda yaşlanmaktadır. Diğer hayvan türlerine göre bizler görece daha uzun yaşıyoruz ve bu özelliğimizi Kromanyonların, Neandertallerin yerini aldığı zamanlarda kazandık. Ömür uzunluğumuz öğrenilmiş yeteneklerin nesilden nesile aktarılmasına olanak sağlaması bakımından insanlaşma sürecinde önem arz eder. Ama insanlar bile yaşlanmaktadır. Kapsamlı bir biyolojik tamir kapasitesine sahip olmamıza rağmen yaşlanmak neden kaçınılmazdır? Burada bu kitabın başka herhangi bir yerinde olandan daha fazla evrimsel anlamdaki kar zarar hesabının kavramlarıyla düşünmenin önemi açığa çıkar. Başarı daha fazla sayıda yavru bırakmayla ölçüldüğü için görünüşte çelişkili bir biçimde daha uzun yaşamak için gerekli olan kendini tamir etme mekanizmalarına daha çok yatırım yapmak belki de yeterince karlı değildi. Kar zarar kavramının menopoz bilmecesini aydınlattığını da göreceğiz. Doğum yapmanın doğal seçilim tarafından programlanarak durdurulması, kadınların görünüşte çelişkili bir şekilde daha fazla hayatta kalabilecek çocuklar doğurmasını sağlamaktadır. Bölüm 3: İnsan Cinselliğinin Evrimi. Cinsellikle ilgili bir kitabın yayımlanmadığı bir hafta bile olmuyor. Cinsellikle ilgili okuma isteğimize üstün gelen tek şey onu yaşama isteğimiz. Dolayısıyla insan cinselliğiyle ilgili temel gerçeklerin sokaktaki insan tarafından bilindiğini ve bilim insanları tarafından anlaşıldığını varsayabiliriz. Aşağıdaki 5 kolay soruyu cevaplayarak cinsellikle ilgili kendi kavrayışınızı sınayabilirsiniz. Kuyruksuz maymunlar ve insanlardan hangisi en büyük penise sahiptir ve neden? Erkekler kadınlardan neden daha iri olmalıdır? Neden insanların testisleri şempanzelerinkinden daha küçüktür? Neden diğer sosyal hayvanlar açık bir şekilde çiftleşiyorken insanlar bunu gizli yapmaktadır? Neden hemen hemen diğer tüm dişi memeliler kolayca fark edilen yumurtlama dönemlerine sahipken ve cinsel anlamda da o günlerde aktifken insanlarda bu süreç farklıdır? Eğer ilk soruya hemen goril cevabı verdiyseniz hatalısınız. Doğru cevap insan olacaktı. Diğer 4 soruya zekice cevaplar verdiyseniz bunlar hakkında makale yazın. Bilim insanları bunlar üzerinde birbirine rakip teorileri hala tartışıyorlar. Bu 5 soru cinsel anatomi ve fizyolojimizle ilgili apaçık gerçeklerin çoğunu açıklamanın ne kadar zor olduğunu gözler önüne seriyor. Sorunun bir kısmı bizim cinsellikle ilgili takıntılarımızdan da kaynaklanıyor. Bilim insanları bu konu üzerinde yakın zamana kadar ciddi biçimde çalışmadılar ve nesnel olmakta hala sorunlar var. Diğer bir zorluk bilim insanların kolesterol tüketimi ve diş fırçalama alışkanlığı konusunda kontrollü deneyler yapabildiği halde insanların cinsel pratikleri üzerinde kontrollü deneyler yapamamasıdır. Son olarak cinsel organlar bağımsız olarak var olmazlar. Sırası geldiğinde besin toplayıcı yaşam biçimine adapte oldukları gibi sahiplerinin sosyal alışkanlıklarına ve hayat döngülerine de uyum sağlamışlardır. Bizim durumumuzda bu insanın cinsel organlarının evriminin alet kullanımı, büyük beyin ve çocuk yetiştirme deneyimleriyle iç içe geçmiş durumda olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle büyük memelilerin sıradan bir türü olmaktan benzersiz insan olmaya geçiş sürecimiz sadece leğen kemiği ve kafataslarımızın yeniden yapılandırılmasına değil, cinselliğimizin de yeniden yapılandırılmasına bağlıdır. Bir hayvanın nasıl beslendiğini bilen bir biyolog genellikle bu hayvanın çiftleşme düzenini ve cinsel organlarının anatomisini tahmin edebilir. Özellikle insan cinselliğinin nasıl bu şekilde geliştiğini anlamak istiyorsak, işe beslenmemizin ve toplumumuzun evrimini anlayarak başlayabiliriz. Kuyruksuz maymun atalarımızın vejetaryen beslenme özelliğinden birkaç milyon yıl içinde ayrılıp, vejetaryenliğimizin yanında sosyal etobur da olduk. Yine de dişlerimiz ve tırnaklarımız kaplanlarınki gibi olmadı, maymunlarınki gibi kaldı. Avlanma maharetimiz bu özelliklerden değil, büyük beyinlerimizden kaynaklanmaktadır. Anatomik donanımdan yoksun olmalarına karşın atalarımız alet kullanarak ve koordineli gruplar halinde hareket ederek başarılı bir şekilde avlandılar ve yiyeceklerini düzenli olarak paylaştılar. Kök ve meyve toplamak da alet kullanımımıza bağlıydı ve dolayısıyla büyük bir beyin gerektirmekteydi. Sonuç olarak çocukların etkin bir avcı toplayıcı olmaları için gereken deneyim ve bilgiyi kazanmaları, tıpkı bugün çiftçi ya da bilgisayar programcısı olmayı öğrenmelerinin yıllar alması gibi uzun yıllar almaktaydı. Sütten kesildikten sonra geçen bu uzun yıllar boyunca çocuklarımız hala çok bilgisizdir ve yiyeceklerini elde etmede hala yardıma ihtiyaçları vardır. Onlara yiyeceklerini sağlamamız için tamamen bize bağımlıdırlar. Bu özellikler bebek maymunların sütten kesilir kesilmez yiyeceklerini kendilerinin sağladığını unuttuğumuz için bize çok doğal gelmektedir. İnsan yavrusunun yiyecek elde etmede tamamen yetersiz olmasının nedeni mekanik ve zihinsel olmak üzere iki boyutludur. İlk olarak yiyecek elde etmede kullanılan aletlerin yapımı ve kullanımı, parmakların gelişimi yıllar süren uyumlu bir şekilde hareket ettirilebilmesini gerektirir. 4 yaşındaki oğlumun ayakkabı bağcıklarını hala bağlayamaması gibi 4 yaşındaki bir avcı toplayıcı çocuk da taştan bir baltayı keskinleştiremez ya da bir ağaçtan kano yapamaz. İkincisi, bizler yiyecek sağlamada diğer hayvanlara göre daha fazla beyin gücüne ihtiyaç duyarız. Çünkü yiyeceklerimiz daha çeşitlidir ve yiyecek toplama yöntemlerimiz hem daha çeşitli hem de karmaşıktır. Örneğin birlikte çalıştığım Yeni Gineliler, çevrelerindeki binlerce farklı bitki ve hayvan türü için ayrı isim kullanmaktadır. Bu türlerin her birinin dağılımları, hayat hikayesi, nasıl tanınacağı, yenebilir ya da başka türlü kullanılabilir olup olmadığı, en iyi şekilde nasıl yakalanabileceği ya da ekileceği gibi özellikleriyle ilgili bir şey bilmektedirler. Tüm bu bilgilerin edinilmesi yıllar sürmektedir. Sütten kesilmiş insan yavruları bu mekanik ve zihinsel niteliklerden yoksun oldukları için kendilerini besleyemezler. Bunları öğrenmeleri ve beslenmeleri için 10 ila 20 yıl kadar yetişkinlere ihtiyaçları vardır. İnsana özgü diğer pek çok özellikle olduğu gibi bu bazı hayvanlarda da bir sorun teşkil etmektedir. Aslanlarda ve diğer pek çok türde yavrular avlanmaya yönelik olarak ebeveynleri tarafından eğitilirler. Şempanzeler de karma bir diyete sahiptir. Farklı yiyecek arama yöntemleri kullanırlar ve bu sırada genç şempanzelere yardım ederler. Bonobolar hariç şempanzeler alet de kullanır. Biz bu bakımdan tamamen değilse de bir dereceye kadar farklılık göstermekteyiz. Bizim için gerekli yeterlilik düzeyi ve buna bağlı olarak ebeveyn sorumluluğu aslan ile şempanzelerden çok daha fazladır. Bu ağır sorumluluk bir çocuğun hayatta kalması için anne kadar babanın da işe karıştığı ebeveyn bakımını önemli kılmaktadır. Baba orangutanlar yavrularına ilk bağışları olan meni dışında başka bir şey vermezken, baba goril, şempanze ve gibonlar bunun ötesine geçerek koruma sağlarlar. Fakat avcı toplayıcı insanlarda babalar bunun üzerinde bir miktar yiyecek ve çok daha fazla eğitim sağlamaktadırlar. İnsanın yiyecek sağlama biçimi, erkeğin dişiyi dölledikten sonra yavruyu büyütmede yardımcı olmak için onunla ilişkisini koparmadığı bir sosyal sistemi gerektirir. Eğer böyle olmasaydı yavrunun hayatta kalma ve babanın genlerini aktarma olasılığı çok azalırdı. Babanın çiftleşmeden sonra terk ettiği orangutan sistemi bizim işimize yaramazdı. Fakat birçok erişkin erkeğin aynı kızışmış dişiyle çiftleştiği şempanze sistemi de bizim işimize yaramazdı. Bu sistemin sonucunda baba şempanze topluluktaki hangi yavruya babalık yapacağını bilemez. Baba şempanze için bu bir kayıp sayılmaz çünkü topluluktaki yavrular yararına katkısı çok azdır. Fakat insanlar da yavrusu olarak düşündüğü canlının bakımına önemli oranda katkı sağlayacak olan baba, yavrunun annesinin tek cinsel eşi olduğundan babalığı konusunda kendinden daha emindir. Aksi durumda çocuk bakımına katkısı başka bir erkeğin genlerinin aktarılmasına yardımcı olabilir. İnsanlar gibonlar gibi yaşadıkları bölgede ayrı çiftler olarak dağılmış olsalardı ve böylece dişiler çok nadir olarak eşlerinden başka bir erkekle birlikte olsalardı, babalık bakımından kendinden emin olmak sorun teşkil etmezdi. Fakat babalıkla ilgili şüphelere rağmen neredeyse tüm insan popülasyonlarının çok sayıda yetişkin gruplarından oluşmasının mecburi nedenleri vardır. Daha çok avcılık ve toplayıcılığın erkekler, kadınlar ve her ikisi arasında işbirliğine dayalı grup çabasını gerektirmesi, yabani yiyeceklerin çoğunun dağılmış fakat belirli yerlerde toplanmış olması, grup olmanın yırtıcı ve saldırgan hayvanlara, özellikle de diğer insanlara karşı daha iyi koruma sağlaması bu nedenler arasında sayılabilir. Kısaca maymunlarınkinden farklı olan yiyecek alışkanlıklarımızı oturtmak için geliştirdiğimiz sosyal sistem bize tamamen normal görülmektedir. Fakat kuyruksuz maymun standartlarıyla karşılaştırılacak olursa tuhaftır ve memeliler arasında neredeyse bir eşi daha yoktur. Erişkin orangutanlar yalnız yaşar. Gibonlar erkek dişi çiftler olmak üzere ayrı ayrı tek eşli olarak yaşar. Gorillerin bir erkek ve çok sayıda dişiden oluşan haremleri vardır. Şempanzeler dağılmış dişiler ve gruplar halindeki erkeklerden oluşan rastgele cinselliğin yaşandığı topluluklar oluştururlar. Bonobolar ise her iki cinsiyet içinde rastgele cinselliğin çok daha fazla geçerli olduğu topluluklarda yaşarlar. Fakat bizim toplumlarımız besin alışkanlıklarımızda olduğu gibi arslan ve kurtlarınkine benzemektedir. Bizler birçok erkek ve dişinin bulunduğu gruplar halinde yaşamaktayız. Dahası toplumun organizasyonu bakımından aslan ve kurtlardan da farklıyız. Erkekler ve dişiler çiftler oluşturmaktadır. Aksine bir aslan topluluğunda bir erkek aslan herhangi bir dişi aslanla herhangi bir zaman çiftleşebilir ve bu durum babalığı tanımlamaz duruma sokar. Buna karşın bizim ayrıcalıklı toplumumuza en yakın benzerlik erkek dişi çiftlerinden oluşan martı ve penguen gibi su kuşlarının kolonilerinde bulmaktadır. En azından resmi olarak pek çok modern devlette birliktelikler az çok tek eşlidir. Fakat son birkaç milyon yılda insanlığın nasıl yaşadığına daha iyi model oluşturan, hayatta kalabilmiş çoğu avcı toplayıcı grupta orta dereceli çok eşlilik vardır. Bu tanım bilimsel olarak ilginç olan özelliklerini sonraki bölümde tartışacağım, gayet etkin bir şekilde çok eşliliği yaşadığımız evlilik dışı ilişkiyi kapsamamaktadır. Orta dereceli çok eşlilik demekle çoğu avcı toplayıcı erkeğin sadece tek bir aileyi geçindirebileceğini fakat güçlü olan birkaçının birden fazla eşi olabileceğini kastediyorum. Güçlü erkeklerin düzinelerce eşe sahip olduğu fokların ölçeğindeki çok eşlilik avcı toplayıcı erkekler için çocuk bakımı nedeniyle mümkün değildi. Bazı hükümdarlar için geçerli olan büyük haremler, tarımın ve birkaç prensin herkesi asil bebekleri beslemek için vergilendirdiği merkezi hükümetin ortaya çıkışına kadar mümkün olmamıştır. Şimdi bu sosyal örgütlenmenin erkek ve kadınların bedenlerini nasıl şekillendirdiğine bakalım. İlk önce yetişkin bir erkeğin aynı yaştaki bir kadından biraz daha iri olduğu gerçeğini alalım. Erkekler kadınlara göre ortalama olarak %8 daha uzun ve %20 daha ağırdır. Uzaydan gelen bir zoolog 1.72 metre olan eşime ve 1.77 metre olan bana baktığında hemen orta dereceli çok eşlilik yaşayan bir türe ait olduğumuzu tahmin ederdi. Bu aşamada göreli vücut ölçülerinden yola çıkarak eşleşme özelliklerini nasıl tahmin edebildiği sorusunu sormamız normal olacaktır. Çok eşli memelilerde ortalama haremin erkek vücut ölçülerinin dişi vücut ölçülerine oranıyla paralel olarak arttığı bilinmektedir. Erkeklerin dişilerden çok daha iri olduğu türlerde en büyük haremlerin rastlanması tipik bir durumdur. Tek eşli olan gibonlarda erkekler ve dişiler aynı boylardadır. Hareminde 3 ya da 6 dişi bulunan gorillerde erkekler dişilerden neredeyse 2 kat daha ağırdır. Erkekleri 3 ton ve dişileri 320 kilo olan güney foklarında harem ortalaması erkek başına 48 dişidir. Bunun açıklaması da şudur. Tek eşli türlerde her erkek bir dişiyle birlikte olabilir. Fakat çok eşliliğin güçlü olduğu türlerde birçok erkek eşleşmeden kalır. Çünkü yalnızca birkaç baskın erkek dişileri hareminde toplama başarısını gösterebilir. Dolayısıyla harem büyüdükçe erkekler arasındaki rekabet daha da kızışır ve burada daha önemli olan erkeklerin vücut büyüklüğüdür. Çünkü dövüşü kazanan genellikle daha büyük boyutlardaki erkektir. Biz insanlar biraz daha büyük erkekler ve bir miktar çok eşliliği sürdürerek bu kalıba uymaktayız. Bununla birlikte evrimin bir noktasında erkek zekası ve kişiliği vücut büyüklüğünden daha önemli olmaya başlamıştır. Erkek basketbolcular ya da sumo güreşçileri, jokeyler ya da gemi kaptanlarından daha çok eşe sahip olmayabilir. Çok eşli türlerde rekabet tek eşli türlere göre daha fazla olduğundan, çok eşli türler vücut ölçüleri yanında başka özellikler bakımından da önemli farklılıklar gösterme eğilimindedir. Bu farklılıklar eşler arasındaki çekiciliği sağlayan ikincil cinsel karakterlerde ortaya çıkar. Örneğin tek eşli gibonlar uzaktan tamamen aynı gözükürken, erkek goriller çok eşlilikleriyle uyumlu olarak başlarındaki tepecik ve gümüş renkli sırtlarıyla tanınırlar. Anatomimiz burada da orta düzeydeki çok eşliliğimizi yansıtmaktadır. Erkekler ve kadınlar arasındaki dış farklılıklar her zaman goril ve orangutanlardaki cinsiyetle ilişkili farklar kadar belirgin değildir. Fakat uzaydan gelen zoolog, erkekleri ve kadınları vücutlarına, yüz kıllarına, erkeklerin sıra dışı büyük penislerine ve kadınların ilk doğumlarından önce de sahip olduğu büyük memelerine, bu anlamda primatlar arasında benzersiz, göre büyük olasılıkla hala ayırt edebilir. Şimdi cinsel organlarla devam edecek olursak, ortalama bir erkeğin testislerinin ağırlığı 40 gram kadardır. Bunun 200 kiloluk bir gorilin testisinden biraz daha hafif olduğu düşünülürse, bu durum maço bir erkeğin egosunu arttırabilir. Ama durun, 45 kiloluk şempanzelerin 110 gramlık testislerinin yanında bizimki cüce gibi kalmaktadır. Bizimle karşılaştırıldığında goriller neden bu kadar ekonomik ve şempanzeler neden bu kadar iyi donanımlıdır? Testis boyutu büyüklüğü teorisi modern fiziksel antropolojinin zaferlerinden biridir. İngiliz araştırmacılar 33 primat türünün testislerini tarttıklarında ortaya çıkan iki eğilim tanımladılar. Daha sık çiftleşen türler daha büyük testislere ihtiyaç duymaktadır ve birçok erkeğin hızlı bir sırayla alışılagelmiş biçimde bir dişiyle çiftleştiği rastgele eşleşen türlerde büyük testislere özellikle ihtiyaç vardır. Çünkü spermlerinin çoğunu verebilen erkek yumurtayı dölleyebilme konusunda en yüksek şansa sahip olan erkektir. Dölleyebilme bir piyangoysa, büyük testisler bir erkeğe bu piyangoya daha çok sperm biletiyle katılabilme olanağı sağlar. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 85.